Hoş geldin. Seni bilgi yığını içinde boğulmaktan kurtaracak, zamanına saygı duyan ve olaylara yepyeni bir bakış açısıyla yaklaşmanı sağlayacak özel bir derinlemesine incelemeye davet ediyorum.
Merhaba, kesinlikle çok doğru bir tanımlama oldu bu.
Hazırsan, bugün masamız da gerçekten zihnini epey meşgul edecek, hacmiyle ve iddialarıyla oldukça sarsıcı iki kaynak var. İlki, M. Mehmet Ünver imzalı ve "Bütün iktidarlar zalimdir" alt başlığını taşıyan devasa tarihi roman Ganimet Savaşları.
Evet. Ve spesifik olmak gerekirse yazarın yıllar içinde demlendirdiği o 2028 başyapıt ve 22 versiyonu var elimizde.
Aynen öyle. İkincisi ise bu devasa eseri edebi, tarihi ve teolojik açılardan mikroskop altına yatıran bir metin. Kitaba 10 üzerinden 9,8 gibi kolay kolay rastlanmayacak muazzam bir puan veren son derece detaylı bir eleştiri yazısı bu.
9,8 gerçekten bir edebiyat eleştirmeni için inanılmaz yüksek bir not.
Tabii bugünkü amacımız da oldukça net aslında. Dinin, mitolojinin ve tarihsel gerçekliğin iktidar savaşlarıyla nasıl omuz omuza yürüdüğünü keşfetmek. 400'den fazla bölüm ve 422 akademik kaynağa dayanan bu eserin ve onu inceleyen eleştirmenin rehberliğinde adım adım ilerleyeceğiz.
Söylediğin gibi masadaki materyal gerçekten çok hacimli ve katmanlı. Ancak bu yolculuğa başlamadan önce bizi dinleyen senin için çok önemli bir çerçeve çizmemiz gerekiyor.
Haklısın, o uyarıyı baştan yapmak şart.
Bugün konuşacağımız kaynakların içerdiği dini, tarihi veya politik konular doğası gereği son derece hassas sular. Bizim buradaki görevimiz hiçbir tarafı tutmak, herhangi bir inancı ya da dini dogmayı onaylamak veya reddetmek değil.
Kesinlikle.
Bizim işimiz sadece yazarın kaynak materyalde ortaya koyduğu edebi vizyonu ve eleştirmenin bu vizyon üzerindeki analizlerini tamamen tarafsızca olduğu gibi sana aktarmak. Yani zihnini serbest bırakmanı ve sadece anlatılan hikayenin derinliğine odaklanmanı istiyoruz.
O halde hikayenin en başına, yani kelimenin tam anlamıyla en başına gidelim. Romanın ilk 7 bölümü okuyucuyu doğrudan yaratılış, yani Genesis anlatısına fırlatıyor.
Evet, çok çarpıcı bir giriş o.
Yazar burada Kur'an, İncil ve Tevrat'ı harmanlayarak evrenin başlangıcını anlatıyor. Ama okuduğum notlara göre bu bizim o duyduğumuz klasik huzur dolu cennet tasvirlerinden çok daha farklı. Adeta sinematografik ve karanlık bir atmosfer sunuyor.
Tam olarak öyle. Burada büyüleyici olan şey şu, yazar metinde inanılmaz bir psikolojik derinlik yakalıyor.
Tanrı Adem'i yaratıyor ama Adem uyandığında hissettiği ilk şey kutsal bir huzur değil, muazzam bir korku. Yeryüzünde tek başına, bedeni kıllarla kaplı, yağmur yağıyor, üşüyor.
Ve güneş batınca karanlıktan ölesiye korkup gitme diye güneşe yalvarıyor.
Evet, bu tasvir bana o bildiğimiz uhrevi başlangıçtan çok hayatta kalmaya çalışan ilkel bir insanın psikolojik savaşını andırdı.
Zaten yazarın dini metinlerdeki o mutlak itaat ve kutsallık figürlerini insanileştirmesi eleştirmenin de çok üzerinde durduğu bir konu. Adem cennete alındığında bile sadece Tanrı'nın lütfuyla yetinen pasif, ruhani bir varlık olarak kalmıyor.
Yani o bildiğimiz saf, her şeye boyun eğen Adem yok ortada.
Yok, hayır. Düşünsene, hurilerle, şarap nehirleriyle, kusursuz bir güzellikle çevrili ama içinde bir süre sonra doyumsuzluk, bir güç arzusu uyanıyor. Neden ben de Tanrı gibi buranın sahibi olmayayım? Neden sadece bir misafirim diye düşünmeye başlıyor.
Bir saniye. Hani klasik anlatıda Adem, yılan tarafından kandırılan, biraz da saflığının kurbanı olan bir figürdür. Yazar onu resmen içinde iktidar hırsı taşıyan, güç zehirlenmesine yatkın bir figüre mi dönüştürmüş?
Aynen öyle.
Peki yılanın rolü ne o zaman bu kurguda?
Yılan bu kurguda basit bir kandırmacadan ziyade insanın içindeki o karanlık arzuyu tetikleyen bir katalizör işlevi görüyor. Yılan gelip ona yasak ağacın meyvesini sunduğunda sadece tatlı bir elma vaat etmiyor, iktidar ve ebediyet vaat ediyor.
Yani gücün anahtarını sunuyor aslında.
Kesinlikle. Yılan diyor ki, Tanrı sizin melekler gibi olmamanızı istemediği için, onun gücüne ortak olmamanız için bunu yasakladı. Ve Adem o sonsuz güce sahip olmak, adeta kendi evreninin tanrısı olmak için o meyveyi bilerek ve isteyerek yiyor.
Bilerek ve isteyerek bu çok kilit bir detay.
Meyveyi yediklerinde bedensel bir dönüşüm geçiriyorlar. O ilkel kılları dökülüyor, güzelleşiyorlar. Ama aynı zamanda içlerindeki masumiyet yerini o bitmek bilmeyen iktidar hırsına bırakıyor.
Peki ya şeytan figürü? Eğer Adem bu kadar hırslı çizildiyse, İblis klasik metinlerdeki o saf, nedensiz kötülük olarak mı kalıyor yoksa onun da farklı bir motivasyonu var mı?
Hayır, İblis figürü de bir o kadar çarpıcı bir şekilde yeniden yazılmış romanda. Eleştiri metni, yazarın iblisi sadece kötü bir varlık değil, mutlak itaat bekleyen sistemin ilk muhalifi olarak kurguladığını vurguluyor.
İlk muhalif, bu çok iddialı bir tanım.
Evet, İblis ateşten yaratılmış olmasını toprağa karşı mantıksal bir argüman olarak sunuyor. Ben saf ateşten yaratıldım, bu kokuşmuş çamurdan yaratılanın önünde neden secde edeyim diyor.
Aslında kendi içinde tutarlı bir mantık kuruyor.
Kendi içinde çok tutarlı ve romanda sırf soru sorduğu, sorgulamadan boyun eğmeyi reddettiği için sistemden dışlanık cezalandırılıyor. Bu ilk 7 bölüm, romanın ana tezi olan bütün iktidarlar zalimdir felsefesinin tohumlarını ekiyor.
Şunu anlıyorum, insanın doğasındaki o açgözlülük, güce tapınma ve mülkiyet eğilimi daha yeryüzüne inmeden o kusursuz cennet bahçelerinde çoktan başlamış oluyor.
Tam da bu. Yazarın asıl meselesi de bunu göstermek zaten.
İnceleme metninde benim asıl ilgimi çeken ve hikayenin temposunun inanılmaz hızlandığı yer, anlatının bizi cennetin o serin bahçelerinden alıp İslam öncesi Mekke'sine fırlattığı bölümler.
Ah evet, o meşhur Ukaz Panayırı kısımları.
Aynen. Orası sadece insanların putlara taptığı dini bir merkezmiş gibi anlatılmıyor sanırım. Deri kokuları, deve çanları, şiir yarışmaları arasında dönen devasa, acımasız ve vahşi bir kapitalist pazar kurgusu var.
Vahşi kapitalist pazar tanımı tam yerine oturuyor. Yazar o dönemin sosyoekonomik yapısını inanılmaz detaylandırmış. Eleştirmenin de altını çizdiği üzere kaynak metin bize insanların kıyametin kopmasından ve ölümden çok korktuğunu ama günlük hayattaki tek dertlerinin o tıkır tıkır işleyen ticari düzenlerinin bozulmaması olduğunu çok net veriyor.
Orada çok çarpıcı bir detay var incelemede.
Putlara sunulan adaklar konusu mu?
Evet, evet. İnsanlar Lat, Uzza gibi putlara altınlar, yağlar sunuyorlar. Ama inandıkları o en yüce yaratıcıya, yani Allah'a hiçbir şey vermiyorlar. Bunun arkasında nasıl bir mantık kurgulamışlar?
Çok basit bir rant mantığı. Diyorlar ki, Allah zaten zengindir, onun bizim sunacağımız şeylere ihtiyacı yok. Bizim aracı olan tanrıçalara yani putlara yatırım yapmamız gerekir.
Resmen elit tabakanın alt sınıflardan topladığı serveti meşrulaştırmak için uydurduğu kusursuz bir teolojik kılıf bu.
Kesinlikle öyle. Alt tabaka korkutuluyor, üst tabaka ise putlar üzerinden zenginleşiyor.
Ve anladığım kadarıyla bu vahşi sistem her zaman olduğu gibi kendi içinde devasa bir çürüme ve adaletsizlik yaratıyor. Sanırım romandaki Hilful Fudul yani Erdemliler İttifakı'nın kuruluş hikayesi de tam bu adaletsizliğe bir tepki olarak işlenmiş.
Evet, bu bölüm romanın kırılma noktalarından biri. İnceleme notlarında o Zübeydli yabancı tüccarın hikayesine uzun uzun yer verilmiş.
Adamın dolandırılma hikayesi değil mi?
Adam Mekke'ye geliyor, mallarını satıyor ama şehrin en güçlü kodamanlarından As bin Vail adamın parasının üstüne yatıyor. Ödeme yapmıyor.
Güçlü olduğu için de kimse ses çıkaramıyor tabii.
Aynen. Adam çaresiz koca şehirde kapı kapı dolaşıyor ama kimse o güçlü kabile reisini karşısına almak istemiyor. En sonunda adam Ebu Kubeys dağına çıkıp tüm şehre karşı o haksızlığı haykıran bir şiir okuyor.
Ve bu olay bir kıvılcım yaratıyor.
İşte bu açık adaletsizliğe karşı Zübeyir bin Abdülmüttalib'in önderliğinde bir grup toplanıp Hilful Fudul'u kuruyor. Denizlerde bir kıl parçasını ıslatacak su kaldıkça mazlumu koruyacağız, yemin ediliyor.
Müthiş bir sivil direniş örneği.
Eleştirmen de yazarın bu olayı sadece dini veya ahlaki bir iyilik hareketi olarak değil, kontrolden çıkmış vahşi kapitalizme karşı sivil bir inisiyatif, politik bir başkaldırı olarak resmetmesini çok başarılı bulmuş.
Peki bu yemin edilirken o odada olan genç bir Muhammed figürü var romanın içinde. Ama anladığım kadarıyla yazar, alışık olduğumuz o gökten mucizelerle inen, ışıklar saçan efsanevi bir karakter çizmeyi reddetmiş.
Doğru. Yazarın çizdiği Muhammed portresi gerçekten ezber bozuyor ve oldukça insani. O gökten mucizeler bekleyen biri değil.
daha çok gözlemci bir karakter olarak çıkıyor karşımıza sanırım.
20'li yaşlarında sessiz, sürekli gözlem yapan, amcasıyla kervanlarda tozu dumana katarak seyahat eden bir yetim olarak tasvir ediliyor.
İncelemede onun panayırlardaki tavrıyla ilgili bir detay vardı. Mal satmaktan çok Kus bi Saide veya Ümeyye bin Ebi Salt gibi hanif şairleri dinlediğinden bahsediliyor.
Evet, bu isimler çok önemli.
Şunu netleştirelim, hanif şairleri derken yazarın kastettiği o dönemde puta tapmayı reddeden, tek tanrıya inanan ama henüz organize bir dine mensup olmayan entelektüeller mi?
Aynen öyle. Hanifler toplumun o yozlaşmış putperest rant sistemine entelektüel düzeyde itiraz eden, varoluşsal sorular soran kişiler. Genç Muhammed de işte panayırlarda bu adamları dinleyen, zihni dünyadaki o derin adaletsizliklerle çalkalanan bir genç adam.
Yani yazarın anlatısında peygamberliğe giden yol bir anda mucizevi bir şekilde açılmıyor. Toplumun acılarını hissettiği uzun bir süreçle örülüyor.
Çok doğru. Bu süreçte karşısına çıkan en önemli figürlerden biri de Hatice.
Eleştirmen metninde Hatice'nin romandaki işlenişine hayran kaldığını özellikle belirtmiş. Genelde tarihi metinlerde iyi kalpli, destekleyici bir eş olarak özetlenir ama burada adeta bir şirket yöneticisi ağırlığında işlenmiş.
Kesinlikle öyle. Hatice'nin romandaki varlığı olağanüstü güçlü. Mekke'nin o sert, kabileci ve tamamen erkek egemen dünyasında 40 yaşında dul bir kadın olarak devasa bir serveti aklıyla, bileğinin hakkıyla yönetiyor.
Orada Ebu Haris ile olan bir sahnesi vardı. Çok vurucu buldum.
Ah evet, kervanlarını kaybeden tecrübeli ama kibirli tüccar Ebu Haris'i karşısına alıyor ve onu işten kovarken şu efsanevi cümleyi kuruyor. Ben senin efendin değilim ama param senin efendindir.
İnanılmaz bir pragmatizm ve güç gösterisi. İnsanlar arkasından dedikodu yapmıyor mu peki o dönemde bu kadar güçlü bir kadın figürü için?
Yapıyorlar elbette ama yazar Hatice'yi o kadar kendinden emin kurgulamış ki Hatice bu söylentilere dedikodu servetin gölgesidir diyerek geçip gidiyor.
Muhammed'le olan evliliği de o klasik romantik masallardan çok uzakmış sanırım.
Tamamen ayakları yere basan bir şekilde işlenmiş, Hatice ona sadece acıdığı veya bir anda aşık olduğu için evlenmiyor. Ortada dürüstlüğe, liyakate ve güvene dayalı son derece stratejik, saygın bir ortaklık var.
Yani Muhammed'in dürüstlüğü Hatice'ye güven sağlarken, Hatice'nin gücü de yetim bir gence o acımasız şehirde itibar sağlıyor.
Karşılıklı mükemmel bir denge kuruluyor hikayede.
Tüm bu anlattıkların yazarın müthiş bir kurgu yeteneği olduğunu gösteriyor. Ama elimizdeki eleştiri metnine baktığımızda işin rengi biraz daha ciddileşiyor.
Kesinlikle. Eserin akademik yönüne geliyoruz.
Eleştirmen bu esere 9.8 gibi kusursuz sayılabilecek bir puan vermiş. Nedenini de o kitabın sonundaki 18 sayfalık kaynakçaya bağlıyor sanırım.
Bu eleştirmenin eseri tartışmasız bir başyapıt ilan etmesinin temel sebebi. Düşün, kurgu bir roman okuyorsun ama sonunda 422 kaynaktan oluşan devasa bir bibliyografya var.
422 kaynak. Bir tarih tezi gibi adeta.
Yazar Mehmet Ünver bu kurguyu yaratırken tamamen hayal gücüne yaslanmamış. İbni Hişam, Taberi gibi klasik kaynaklardan tut, modern akademik tezlere kadar her şeyi taramış. Birbiriyle çelişen tarihi anlatıları yan yana koyup insan psikolojisine en uygun olanını seçerek hikayesini örmüş.
Peki eleştirmen kitabın tarzını edebi olarak nasıl konumlandırıyor? Tarihi roman deyince aklımıza genelde ya dönemi romantize eden İskender Pala ya da karakterlerle postmodern oyunlar oynayan Orhan Pamuk falan gelir. Bu yazarın farkı ne?
Eleştirmenin kullandığı tabirle bu roman demistifiye edici bir eser.
Yani efsanelerin o kutsal halelerin arkasındaki gerçek, hataları ve hırsları olan insanları ortaya çıkarıyor, mitleri yıkıyor diyebilir miyiz?
Tam isabet. Eser kendi tarihiyle epik ve doğrudan bir şekilde hesaplaşıyor. Karakterlere bakıyoruz. Mesela Ömer sadece adalet timsali olmanın ötesinde gerçekçi ve sert bir devlet aklını temsil ediyor.
Ali ve Halid bin Velid için de benzer bir yıkım var mı?
Var tabii. Ali hakkı gasp edilen ama ilkelerinden taviz vermeyen trajik bir politik figür olarak işleniyor. Halid bin Velid ise muazzam bir savaş dehası ama iş siyasete gelince manipüle edilebilir, beceriksiz bir asker.
İnsanları yüzyıllardır üzerlerine yapışan klişelerden arındırıp dönemin gerçek siyaseti içinde var olmaya çalışan sıradan ama güçlü insanlara dönüştürmüş. etkileyici. Ancak bahsettiğimiz kitap 400'den fazla bölümü olan devasa bir metin.
Evet, çok çok uzun.
Eleştirmen 9.8 vermiş ama tamamen de hayranlık içinde kaybolmamış sanırım. Bu kadar hacimli bir eserde mutlaka yapısal veya kurgusal eleştirileri de vardır.
Kesinlikle var. İnceleme metninin değerini arttıran da bu objektif yaklaşım zaten. Birincisi, kaçınılmaz bir şekilde hacim sorunu. 406 bölüm, okuma alışkanlığı yüksek olmayan biri için göz korkutucu bir duvar gibi.
O kadar sayfa gerçekten de yorucu olabilir. Başka ne tür eksiklikler bulmuş?
Kitabın ilerleyen kısımlarındaki Ahmet yani Diyarbakır kuşatması bölümleri, eleştirmen yazarın kendi memleketi olmasının da duygusal etkisiyle bu bölümlere gereğinden fazla detay ayırdığını ve bunun ana hikayenin temposunu ciddi şekilde baltaladığını iddia ediyor.
20 bölüm kadar diyordu incelemede. Bu bir kuşatma için gerçekten çok uzun.
Bazen yazarlar kendi yaptıkları araştırmaya aşık olup kurguyu yavaşlatabilirler. Burada da o handikapa düşülmüş diyor eleştirmen.
Bana biraz çelişkili gelen bir diğer eleştiri de o güçlü kadın karakterlerle ilgiliydi. Az önce Hatice'yi yere göğe sığdıramadık ama eleştirmen hikaye ilerledikçe bu durumun bozulduğunu mu söylüyor?
Maalesef eleştirmenin en büyük hayal kırıklığı bu. Hatice gibi olağanüstü güçlü bir başlangıç yapan kadın karakterler, hikaye ilerledikçe özellikle de İslam'ın devletleşme sürecinde ve dört halife dönemindeki güç savaşlarında yavaş yavaş arka plana itiliyor.
Siyasetin fonunda silikleşen figürlere dönüşüyorlar yani.
Aynen. Eleştirmen, Tolstoy'un Anna Karenina'sı gibi derin kadın psikolojisi romanın tamamına yayılmıyor diyerek yazarı eleştiriyor. Ama bir yandan da şu şerhi düşüyor. Belki de o dönemin tarihi gerçekliği tam olarak buydu ve yazar sadece o acımasız tabloyu yansıttı.
Bu da mantıklı bir bakış açısı. Romanın kronolojisi de çok geniş sanırım. Yaratılıştan başlayıp 10. yüzyıldaki Karmatilere kadar uzandığını belirtmiştik.
Evet, oraya kadar geliyor.
Karmatiller dedin, hani tarih derslerinden çok silik hatırlıyorum. 10. yüzyıldaki bu isyancı grupla kitabın ana felsefesi olan bütün iktidarlar zalimdir arasındaki o yapısal bağlantı tam olarak ne? Hikaye neden onlara kadar uzanıyor?
Çok güzel bir soru. Karmatiller, Abbasi halifeliğinin o yozlaşmış iktidarına karşı isyan eden, eşitlikçi, servetin paylaşıldığı, bir nevi proto-sosyalist diyebileceğimiz marjinal bir İslami mezhep.
Yani adalet arayışıyla yola çıkıyorlar.
Evet, ama yazar hikayeyi onlara kadar uzatıyor çünkü şunu göstermek istiyor. Din adına kurulan imparatorluklar nasıl yozlaştıysa, ona karşı adalet diyerek ortaya çıkan Karmatiller gibi isyancı yapılarda zamanla gücü ele geçirdiklerinde kendi şiddetlerini ve zalimliklerini üretiyorlar.
İsyanın ideolojisi ne olursa olsun, iktidar koltuğuna oturduğunda dil aynılaşıyor yani.
Kesinlikle. İktidarın dili hep aynı kalıyor.
O zaman şu noktaya geliyoruz. Bütün bu edebi, tarihi ve teolojik analizler, şu an bizi dinleyen kişinin günlük hayatında, kendi zihinsel dünyasında neye karşılık geliyor? Belki dinleyici tarihle veya teolojiyle o kadar içli dışlı değil. Neden bu hikaye onun hayatına dokunmalı?
Bu sorunun cevabı doğrudan yazarın kendi yazdığı ön sözde gizli. Yazar orada çok spesifik ve vurucu bir örnek veriyor. Hicret sırasında peygamberin saklandığı Sevr mağarasının ağzına bir örümceğin ağ örmesi ve güvercinin yuva yapması efsanesi.
Çok bilindik bir hikayedir bu.
Ama yazar kaynakları tarıyor ve Kur'an'da böyle bir mucizeden, örümcekten veya güvercinden bahsedilmediğini söylüyor.
Peki madem asıl metinde yok, bu efsaneler neden sonradan uyduruluyor ve bu kadar popülerleşiyor?
Yazarın temel tezi şu yönde, bu tür sonradan eklenen mucizeler, dinlerin siyasallaşma, devletleşme ve kitleleri yönetme sürecinin vazgeçilmez birer aracıdır.
Kitleleri bir arada tutmak için bir kurguya ihtiyaç duyuyorlar.
Tabii. Başlangıçta Mekke'de toplumsal adaletsizliğe, köleliğe, yozlaşmış rant sistemine bir isyan olarak doğan her hareket, büyüdükçe hayatta kalmak için bir iktidar aygıtına dönüşmek zorundadır. Ve iktidar, kendini meşrulaştırmak, kitleleri itaat ettirmek için sürekli mucizelere, dokunulmaz kutsallara ihtiyaç duyar.
Yani yazarın meselesi tarihi figürleri kötülemek değil.
Asla değil. Yazar bize Tanrı'nın aslında insanın hırsları, korkuları ve iktidar arzuları suretinde tarih boyunca nasıl yeniden ve yeniden kurgulandığını göstermeye çalışıyor.
Cennette o sonsuzluk ağacının meyvesini güç için yiyen Adem'le, Kabe'nin gölgesinde hileli tartı kullanan tüccarın veya yüzyıllar sonra kılıçla iktidar kavgası veren komutanların psikolojisi arasında hiçbir şey değişmiyor diyorsun. Güç her çağda aynı dili konuşuyor.
Bu incelemeden hepimizin çıkanabileceği en temel yansıma bu sanırım, yazar ve onu inceleyen eleştirmen, eleştirel düşüncenin önemini yüzümüze çarpıyor.
İster dünkü Kureyş kabile sistemi olsun, ister bugünün modern şirketleri veya siyasi sistemleri, mekanizma aynı işliyor.
İktidarın kendini koruma içgüdüsü, yapısı ve manipülasyon dili hep aynıdır.
Bir insan ancak kendi zihnindeki o kutsalları, yani asla sorgulanamaz kabul ettiği tabuları masaya yatırabildiği ölçüde zihinsel bir özgürlüğe kavuşur.
O tabuları sorgulayamazsak, kör birer itaatkar olmaktan öteye gidemeyiz. Ne kadar da çarpıcı bir tablo. O halde bugünkü buluşmamızı yavaş yavaş toparlayalım.
Tabii, buyur.
Bugün yaratılışın o kozmik yalnızlığından yola çıktık. Mekke'nin o baharat, deri ve kan kokan panayırlarında dolaştık. 422 akademik kaynakla desteklenmiş bir kurgunun nasıl bütün iktidarlar zalimdir diyen sarsıcı bir felsefeye dönüştüğüne şahit olduk. Çok yoğun bir yolculuktu.
Bir yazarın devasa bir tarihi sadece anlatmakla kalmayıp etten kemikten insanlarla onu nasıl yeniden inşa ettiğini eleştirmenin gözünden detayca inceledik.
Bu incelemeyi bitirmeden önce bizi dinleyen senin zihnine kaynak metnin o yoğun sayfaları arasında geçen ama üzerine çok durulmayan çok derin bir detayı bırakmak istiyorum.
Nedir o detay?
Romanın bir yerinde İbrahim'in o saf inancına mensup yaşlı bir hanif adam var. Mekke'de herkes o yozlaşmış düzenden şikayetçi. Herkes dışarıdan, göklerden gelip bozulan bu ahlaki çöküşü bir anda düzeltecek olağanüstü bir kurtarıcı bekliyor.
Herkes bir kurtarıcı arayışında yani.
Evet. Yaşlı adam ise Kabe'nin duvarına yaslanıp o harika gözlemini yapıyor. Herkes bir kurtarıcı bekliyor ama herkes de onun gelmesinden korkuyor.
Bu gerçekten üzerinde günlerce düşünülebilecek bir cümle. Belki de kendimize sormamız gereken soru budur. Acaba hayatımızı, toplumumuzu düzeltmek için hep dışarıdan gelecek ilahi bir el mi bekliyoruz?
Ya kurtarıcı dedikleri şey insanın kendi içinde susturduğu vicdanının sesi ise?
Güç ve çıkar uğruna üstünü örttüğümüz vicdanın ta kendisi. Bugüne kadar inandığınız, sorgulanamaz kabul ettiğiniz tüm o yapılara, kurumlara ve düşüncelere bir de bu gözle bakmaya ne dersiniz?
Belki de asıl değişim o içsel sessizliği bozduğunuzda başlayacaktır.
Bu derin düşünce yolculuğunda bize katıldığın, zihnini bu zor sorulara açtığın için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.